Ayrım 12. Bu derli toplu açıklamayı işitince ilkin afallar gibi olduk ha. Ama sonra o da tıpkı ressam gibi sesini alçaltarak "Sanıyorum çelişkiye düşüyorsunuz," dedi. "Ne gibi?" diye sordu ressam sabırla ve gülümseyerek arkasına yaslandı. Onun gülümsediğini gören K da öyle bir duygu uyandı ki sanki ressamın söylediklerinde değil, davanın kendisinde çelişkiler bulmaya kalkmıştı. Ama yine de gerilemedi. "Önce dediniz ki kanıtlarla iş görmez mahkeme. Sonra tutup açıktan açığa diye sınırladınız bunu. Şimdi de suçsuz kimsenin mahkemede bir yardım gereksinmeyeceğini söylüyorsunuz. Bir kez bu sözünüzde bir çelişki var. Kaldı ki daha önce tek tek kişilerin yargıçları etkileyebileceğini ileri sürmüştünüz. Şimdi ise bunun tersini söylüyor. Sizin deyiminizle o gerçek aklanmanın böyle ilişkilerle dünyada sağlanamayacağını açıklıyorsunuz. İkinci çelişki de burada işte." "Söz konusu çelişkileri açıklamak kolay," diye cevapladı ressam. "Burada birbirinden ayrı iki şey söz konusu. Birincisi kanunda yazılanlar. İkincisi benim duyup işittiklerim. Bunları birbirine karıştırmamalısınız. Kanunda ben kendim okudum desem yalan, suçsuz kimsenin kuşkusuz aklanabileceği belirtilir ama yargıçlar etkilenebilir diye bir kayda rastlanmaz. Oysa benim kendi deneyimlerime göre durum tam tersi bunun. Benim bildiğim gerçek bir aklanma yoktur. Buna karşılık bir sürü etkilenme vardır. Elbet benim bildiğim davaların hiçbirinin suçsuzluk diye bir şey içermediği söylenebilir. Ama böyle bir şeyde ihtimal verilebilir mi bilmem. O kadar dava olsun da sanık hiçbirisinde suçsuz olmasın. Daha çocukken babam evde davalardan söz açardı da ben kulak kesilirdim. Ayrıca babamın atölyesine yargıçlar gelir, onlar da mahkemeden bahsederlerdi. Zaten bizim çevrelerde varsa mahkeme, yoksa mahkeme üzerinde konuşulur. Günün birinde kendim kalkıp mahkemeye gidecek duruma gelince de her vakit yararlandım bu olanaktan. Önemli aşamalarında sayısız davaları dinleyip gözle görülebildikleri yere kadar izlemişimdir. Ama itiraf edeyim ki bir tek gerçek aklanmayla karşılaşmadım." Kendi kendisiyle, kendi içindeki umutlarla konuşur gibi "Bir tek gerçek aklanma ha," diye söylendi K. "Eh, bu da mahkeme ilişkin kanımı doğruluyor. Demek bu bakımdan da boş uğraşmak. Bir tek cillat bütün mahkemenin yerini alabilirdi." "Ama böyle genelleme yapmanız doğru değil," diye cevapladı ressam. Söylenenden memnun kalmamıştı. "Çünkü ben yalnız kendi bilip gördüklerimi anlattım." "Bu kadarı da yeter," dedi K. "Yoksa işittiğinize göre daha eskiden verilmiş aklanma kararları var mı?" "Bu gibi kararların olduğu anlatılırsa da ortaya çıkarılmaları pek güç. Mahkeme son kararları ilan etmez. Hatta yargıçlar bile öğrenemez bunları. Dolayısıyla eski davalara ilişkin olsa olsa bir takım efsanevi anlatılar vardır. Bunlara göre davaların hatta çoğunluğu gerçek aklanmayla sonuçlanmıştır. İsteyen inanabilir ama kanıtlanamaz böyle olduğu. Gene de bu anlatıları bütün boşlamak doğru değildir. Kuşkusuz bir gerçek payı saklıdır içlerinde. Sonra o kadar da güzel şeylerdir ki, benim birkaç resmim var, konusunu bu anlatılardan alıyor. Tek başına bu anlatılar benim görüşümü değiştiremez," dedi K. "Ayrıca mahkeme önünde de bu anlatılardan medet umulamaz." Ressam güldü. "Hayır, umulamaz," diye cevapladı. "O zaman bu konuda konuşmak yararsız," dedi K. Niyeti şimdilik ressamın bütün düşüncelerini kabullenmekti. Hatta doğruluklarına ihtimal vermese, bu düşünceler başka yerlerden duyup işittiklerine aykırı düşse bile. O anda ressamın tüm söylediklerini gerçeğe uyuyor mu, uymuyor mu diye süzgeçten geçirecek, hele bunları çürütmeye kalkacak vakti yoktu. Hani ressamın ne kadar küçük de olsa yardımını sağlamaktan ötesini aramıyordu. Bu yüzden, "Madem öyle gerçek aklanmayı bir yana bırakalım," dedi. "Siz iki seçenekten daha bahsetmiştiniz." "Evet, sözde aklanma ile sürüncemede bırakılma," diye cevapladı ressam. "Ama bunlar söz konusu olabilir. Bunlar üzerinde konuşmaya başlamadan şu ceketinizi çıkarmak istemez misiniz? Sanıyorum burası sıcak sizin için." "Evet," dedi K. Şimdiye kadar ressamın açıklamalarından başka bir şeyin farkına varmamıştı. Ancak şimdi içerinin sıcaklığı hatırlatılınca alnından terler boşandığını hissetti. "Dayanılır gibi değil adeta," diye söylendi ressam. K'nın sıcaktan rahatsız olmasına pekala hak veriyormuş gibi başını salladı. "Pencere açılamaz mı acaba?" diye sordu K. "Hayır," diye cevapladı ressam. "Pencere diye gördüğünüz duvara oturtulmuş bir camdır. Açılmaz." Bunun üzerine ya kendisi ya da ressam bir ara ansızın seyirtip pencereyi açacak diye bütün zaman beklediğini anladı K. Hatta öyle ki dışarının sesini ağzı açık solumaya bile kendisini hazırlamıştı. Şimdi ise bir baş dönmesi hissetti. Eliyle usulcacık altındaki yatağı vurarak ölgün bir sesle "Ama insanı rahatsız ediyor. Üstelik sağlığa aykırı," dedi. "Hiç de değil," diye cevapladı ressam penceresini savunarak. Açılmamasıyla hepsi bir cam parçasıyken üst üste iki pencereden daha iyi koruyor odanın sıcaklığını. İçerisini havalandırmak istedin mi? Ki pek gerek duymam buna. Çünkü dört bir yandan kirişler, kalaslar, arasındaki yarıklardan hava girer içeri. O zaman kapılardan birini, olmazsa her ikisini kalkıp aralarım. Bu sözlerle biraz teselli bulan K, ikinci kapıyı görmek için çevresine bakındı. Bunu fark eden ressam, hemen arkanızda, dedi. Önüne yatağı çekip kapamak zorunda kaldım. Ancak bunun üzerine duvardaki küçük kapıyı görebildi K. Sanki onun bir kusur bulmasına meydan bırakmamak ister gibi. Doğrusu bir atölye için pek küçük bir yer, diye ekledi ressam. Ama işte elden geldiği kadar yerleşmeye çalıştım. Elbet kapının önünde yatağın bulunuşu hiç de iyi değil. Örneğin şu sıra resmini yaptığım yargıç hep bu yatağın arkasındaki kapıdan gelir. Ben evde olmazsam içeri girip bekleyebilsin diye kapının bir anahtarını kendisine verdim. Gel gelelim, hep de sabah erkenden damlar. Ben daha uyuyor olurum. Kuşkusuz burnumun ucundaki kapının açılması derin derin uyurken ansızın uyandırır beni. Böyle sabah vakti yatağımın üzerinden geçerken ona nasıl veriştirdiğimi bir duysanız yargıçlara filan saygınız kalmazdı hiç. Hani anahtarı kendisinden geri alabilirim ama bu olsa olsa daha kötüleştirir durumu. Çünkü buradaki kapılar öyle ki biraz yükleniverdiniz mi rezeleriyle elinizde kalır. Ressam böyle konuşurken K bütün zaman ceketimi çıkarsam mı çıkarmasam mı diye düşünüp durmuştu. Ama sonunda çıkarmadı mı atölyede daha çok kalamayacağını anladı ve soyundu ceketini. Ressamla konuşup görüşmesi biter bitmez yine giymek üzere dizlerinin üzerine yatırdı. Tam bu anda bağırdı dışarıdaki kızlardan biri. Ceketini çıkardı, ceketini çıkardı. Bunun üzerine içeride olup bitenleri görmek üzere öteki kızların kapıdaki yarıklara üşüştüğü duyuldu. Kızlar resminizi yapacağımı bu yüzden soyunduğunuzu sanıyorlardı, dedi ressam. Ya, dedi K. Ressamın sözlerini pek de eğlenceli bulmamıştı. Çünkü artık gömlekle oturuyorsa da eskisinden daha iyi hissetmiyordu kendini. Neredeyse somurtarak sordu. Öbür iki seçenek için ne demiştiniz? Ressamın bunlar için kullandığı deyimler yine aklından çıkmıştı. Ressam, sözde aklanma ile sürünceme de bırakılma, diye cevapladı. Seçmek size kalıyor artık. Her ikisini de benim yardımımla elde edebilirsiniz. Tabii biraz zahmete girmeniz gerekecek. Bu zahmet bakımından iki seçenek arasındaki ayrım, sözde aklanmanın geçici bir süre ama yoğun, ötekisinin ise çok daha az ama sürekli çaba gerektirmesidir. İlkin sözde aklanmayı alalım ele. Sözde aklanmayı mı diliyorsunuz? Bir yaprak kağıda suçsuz olduğunuzu yazar, onaylarım. Böyle bir ona için gerekli formül babamdan kalmış bulunuyor. Kaya gibi sağlam bir formüldür. Sonra kağıdı alır, bildik tanıdık yargıçları dolaşırım. Örneğin şu sıra resmini yaptığım yargıçla işe başlar. Bu akşam benim buraya geldi mi, onayı çıkarırım önüne. Onayı önüne çıkarır, bir yandan da suçsuz olduğunuzu açıklar, suçsuzluğunuz için kefil olurum. Ama siz bunu yalnız sözde kefalet sanmayın. İnsanı yükümlülük altına sokan gerçek bir kefalettir. Ressamın bakışlarında sanki K, omuzlarına zorla böyle bir kefalet yüklemek istiyormuş gibi bir suçlama havası seziliyordu. Doğrusu lütfetmiş olursunuz, diye cevapladı K. Demek yargıç size inanacak, yine de gerçekten aklanmama karar vermeyecek. Daha önce söylediğim gibi işte, dedi ressam. Yargıçlardan hepsinin bana inanacağı hiç de kesin değil. İçlerinden bazısı sizi kendisine getirmemi isteyecek, o zaman sizin de bir yol benimle gelmeniz gerekecektir. Tabii böyle oldu mu, davayı yarı yarıya kazanılmış sayın. Hele yargıcın karşısında nasıl davranacağınızı da size eline boyuna açıkladım mı? Ne var ki henüz işin başında yüzme kapıları kapayan yargıçlar çıktı mı kötü? Kuşkusuz böyleleri de bulunacak içlerinde. Gerçi ben kendilerine bir kez başvurmakla kalmayacağım ama en iyisi bu gibilerden umudu kesmektir. Hani bu da yapamayacağımız bir şey değil çünkü tek tük yargıçlar sonucu değiştiremez. Baktım ki onay üzerinde yeteri kadar imza topladım. Kalkıp sizin davaya bakan yargıca varırım. Belki onu da alırım imzasını. Bu durumda işler daha da çabuk yürür. Zaten o zaman genellikle fazla engel kalmamış demektir. Yani sanığın yüreğini en serin tutacağı günler gelip çatar. Garip ama doğrudur. Bu dönemde sanıklar aklanmadan sonrakine göre çok daha güven besler işlerinde. Artık öyle çok bir zahmet gerekmez. Davanıza bakan yargıcın elinde onay, onayda bir yön yargıcın kefaleti bulunmaktadır. Hakkınızda rahatçacık bir aklanma kararı verebilir. Hem benim hem de diğer eş ve dostun hatırı için kuşkusuz bu kararı verecektir de. Tabii çeşitli formaliteler tamamlandıktan sonra. Aklanma kararıyla mahkemeden çıkar, özgürlüğünüze kavuşursunuz. Özgürlüğüme kavuşurum demek, diye sordu K duraksayarak. Evet, diye cevapladı ressam. Ama yalnızca sözde bir özgürlüktür bu. Daha doğrusu geçici bir özgürlüktür. Çünkü aralarında benim tanıdıklar da bulunan en alt kademe yargıçları kesin bir aklanma kararı veremezler. Bu yetki yoktur ellerinde. Böyle bir yetki ancak kapıları sana bana, yani bizlere kapalı en üst mahkemeye tanınmıştır. Bu mahkeme nice bir mahkemedir bilemeyiz. Hem bilmek de istemeyiz. Diyeceğim, sanığı davadan çekip kurtarmak gibi kapsamlı bir yetkiden yoksundur bizim yargıçlar. Ama kendisini bir süre için davadan pekala koparıp alabilirler. Hakkınızda bu türlü bir aklanma kararı verildi mi, geçici bir süre davadan yakınıza sıyrırsınız. Ne var ki, dava bundan böyle de tepenizde dönüp dolanır. Yukarıdan gelecek bir buyrukla hemen çullanır üzerinize. Mahkeme ile aramdaki ilişkiler bu kadar iyi olduğu için, kalemlerin tüzüklerinde geçen aklanma ile sözde aklanmanın salt dıştan birbirinden nasıl ayrıldığını da söyleyebilirim size. Gerçek aklanmada dava dosyalarının tümüyle kaldırılması gerekir ortadan. Yalnız iddianame değil, dava da, hatta aklanma kararı da yok edilir. Hepsi yok edilir. Sözde aklanmada ise durum başkadır. Dava dosyasında bir değişiklik görülmez. Sadece suçsuzluk olayı, aklanma kararı ve ilgili kararın gerekçesi de girer şimdi dosyaya. Ama dosya ortadan kaldırılmaz. Kalemlerdeki sürekli trafiğe uygun olarak üst mahkemelere iletilir. Sonra yine dönüp alttakilere gelir. Ve işte böylece saat rakkası gibi irili ufaklı salınımlarla kimi yerde az, kimi yerde çok eğleşerek bir aşağı bir yukarı salınıp durur sürekli. Bu gidiş gelişlere bir türlü akıl sır ermez. Dışarıdan bazen öyle görünür ki sanki her şey çoktan unutulmuş, dosya kaybolup gitmiştir. Aklanma kararı da tam bir aklanma kararıdır. Ama işin iç yüzünü bilen kapılmaz böyle bir kanıya. Dosyalar asla kaybolmaz. Mahkeme için unutmak diye bir şey yoktur. Bir gün, hiç beklenmedik bir anda, bakarsın yargıçlardan biri daha bir dikkatle elini alıp inceler dosyayı. Bir de görür ki, dava henüz kapanmış değildir. Sanığın hemen tutuklanması için tezkere yazar. Hani ben sözde aklanmaya, bu yeni tutuklama arasında uzun bir süre geçeceğini hesaba katarak konuştum. Ki bu da mümkündür elbet. Ve böyle durumlarda biliyorum. Ama aklanan sanığın mahkemeden eve gelip evinde tekrar kendisini tutuklamak üzere bekleyen görevlilerle karşılaşması da yine pekala mümkündür. O zaman kuşkusuz özgürlük falan kalmaz. Söylenilene sanki inanmamış ve davada yeniden başlar diye sorduk ha. Orası öyle diye cevapladı ressam. Dava yeniden başlar ama yine eskisi gibi sözde bir aklanma kararı koparılabilir mahkemeden. Bunun için de yeniden bütün gücünü toparlamak ve pes etmemek gerekir. Belki son sözleri K'daki o biraz yılgınlık görünümünün etkisiyle söylemiştir ressam. Ressamın yeniden bazı açıklamalara girişmesine fırsat vermek istemeyen K, tez davranıp "Peki ikinci aklanma kararının koparılması daha çok güçlük doğurmaz mı?" diye sordu. "Bu konuda kesin bir şey söylenemez," diye cevapladı ressam. "Sanırım siz önceki tutuklama yargıçları karar verirken sanık aleyhinde etkiler demek istiyorsunuz. Hayır, olmaz böyle bir şey. Çünkü yargıçlar daha aklanma kararını verirken bu ikinci tutuklamayı düşünmüşlerdir. Dolayısıyla birinci tutuklamanın pek basit bir etkisi görünmez. Ama öte yandan, kuşkusuz sayısız nedenler yargıçların davranışlarıyla davaya ilişkin yargılarını etkileyip bambaşka bir yöne çekebilir. Bu yüzden ikinci aklanma kararı ile ilgili çabaların da değişik koşullara uydurulması ve genellikle birinci aklanma kararındaki kadar yoğun nitelik taşıması zorunludur. Ama ikinci aklanma kararı da kesin değildir sanırım, dedi K. ve burun kıvırarak başını çevirdi. Tabii değildir, diye cevapladı ressam. İkinci aklanma kararını üçüncü tutuklama, üçüncüsünü dördüncü tutuklama kovalar ve hep böyle sürüp gider. Zaten sözde aklanmayı deyimi de bunu belirtmektedir. K'nın sesini çıkarmadığını görünce, anlaşılan sözde aklanma işinize gelmiyor, diyerek konuşmasını sürdürdü ressam. Belki sürüncemede bırakılma size daha uygundur. Sürüncemede bırakılmanın ne olduğunu da açıklayayım isterseniz. K açıklayın der gibi başını salladı. Ressam arkasına yaslanıp sandalyesine kuruldu. Geceliğinin önü alabildiğini açılmıştı. Bir elini gecelikten içeri sokmuş, göğsünü ve böğürlerini kaşıyordu. Sürüncemede bırakılma diye başladı söze ve bu deyimin eksiksiz bir tanımını nasıl yapacağını araştırır gibi bir an durup önüne baktı. Sürüncemede bırakılma davanın hep başlangıç evresinde tutulmasıdır. Bunun sağlanması için sanık ile yardımcısının ama en başta sanık yardımcısının mahkemeyle sürekli ilişki içerisinde bulunması gerekir. Tekrar söyleyeyim. Bunun için sözde aklanmadaki gibi bir çaba zorunlu değildir. Ama ondan çok daha büyük bir dikkat ister. Dava gözden kaybedilmeyecek, düzenli aralarla, ayrıca olağanüstü fırsatlardan yararlanılarak ilgili yargıca gidilecek, ne yapılıp yapılıp onun dostluğunu yitirmemesine çalışılacaktır. Yargıcı şahsen tanımıyor musunuz? Tanıdığınız yargıçlarla onu etkilemeye çalışacak ama bunu yapıyorum diye yargıçla doğrudan görüşüp konuşmaktan da geri durmayacaksınız. Bütün bunların hiçbirini boşlamazsanız, o zaman davanın daha ilk evreyi aşmadan kalacağına kesinlikle güvenebilirsiniz. Dava her ne kadar sona ermezse de, sanığın özgürkenki gibi bundan böyle bir mahkumiyete uğramaktan korkusu olmaz. sürüncemede bırakılmanın sözde aklanmaya bir üstünlüğü varsa, sanığın yarını pek öyle belirsiz değildir. Sanık damdan düşer gibi tutuklanmalara uğrama kaygısından uzak yaşar. Sonra, durumunun her zamankinden az elverişli sayılacağı bir sıra, sözde aklanmayı ele geçirmek için gerekli çaba ve koşuşmaları üstlenmek zorunda kalmaz. Elbet sürüncemede bırakılmanın sanık için küçümsenmeyecek kimi sakıncaları da yok değildir. Hani sürüncemede bırakılmada sanığın asla özgür olmadığını söylemek istemiyorum. Sözde aklanmada da zaten sanık gerçek anlamda bir özgürlükten uzaktır. Benim demek istediğim başka bir sakınca. Sürüncemede bırakılmada hiç değilse sözde bazı nedenler bulunmadı mı davanın durması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla davada dışarıya karşı bir şeylerin yapılması gerekir. Yani zaman zaman çeşitli kararlar alınır, sanık dinlenip soruşturmalar sürdürülür falan. Dava sürüncemede bırakılmakla yapay yoldan daha bir çember içine takılmıştır. Sürekli bu çember içinde döndürülüp durur. Bunun da sanık için kim rahatsızlıklar doğuracağı doğaldır. Ama yine de gözünüzde pek büyütmeniz doğru değildir bunları. Ne de olsa bütün yapılanlar dışarıya karşı yapılmaktadır. Dolayısıyla göz açıp kapamadan olup biter sorgulamalar. Bu iş için mahkemeye gidecek vakit bulamadınız ya da gitmeyi canınız istemedi mi? Özür dilersiniz. Tamam. Hatta kim yargıçlarla bir arada oturup ilerideki uzun bir zaman diliminde yapılacak işleri önceden kararlaştırabilirsiniz. Bütün yapacağınız şey bir sanık olduğunuza göre zaman zaman gidip yargıcınıza görünmektir. Ressam daha son sözleri söylerken K ceketini koluna atıp ayağa kalkmıştı. Hemen kapı arkasından "Kalktı ayağa, kalktı ayağa" diye bağırıştıklarını duydu kızların. Ressam da doğrulup kalkmıştı. "Ne o, şimdiden gidiyor musunuz?" diye sordu. "Sizi gitmeye zorlayan kuşkusuz buradaki havadır. Bilseniz ne çok üzgünüm. Size bazı şeyler daha söylemek isterdim. Ama konuşmamı pek kısa tutmam gerekiyordu. Umarım beni anladınız." "Elbette," diye cevapladı K. Ressam'a söylediklerini dinleyeceğim diye kendini zorlamaktan başı tutmuştu. K'nın onaylayıcı cevabına bakmayarak adeta onu bir avuntudan yoksun evine yollamak istemezmiş gibi ressam bir kez daha söylediklerini özetlemeye çalıştı. Her iki aklanmanın ortak özelliği sanığın bir mahkumiyetini önlemeleridir. "Ama gerçek aklanmayı da önlüyorlar," dedi K usulcacık. Sanki böyle bir şey sezdiği için utanıyor gibiydi. "İşte şimdi sorunun can alıcı noktasını kavradınız," diye cevapladı ressam hemen. K elini paltosuna attı ama paltosunu giymeye bir türlü karar veremiyordu. En iyisi nesi var nesi yok toparlayıp temiz havada almaktı soluğu. Kızlar "giyiniyor, giyiniyor" diye bağırmaya başlamıştı. Ama onların bu vaktin önce bağırmaları da K'ya paltosunu giydiremedi. Ressam K'nın nasıl bir ruh durumu içinde bulunduğunu bilmeyi çok istiyordu. Bu yüzden "sanırım yaptığım öneriler üzerinde bir karara varamadınız," dedi. "Bunda da haklısınız. Hatta beni dinlerseniz hemen kararınızı vermeyin. Her önerinin yarar ve sakıncaları arasında kıl kadar bir ayrım vardır. Her bir şeyin inceden inceye ölçülüp tartılması gerekir. Ancak pek de zaman kaybetmeye gelmez doğrusu." "Yakında yine size uğrayacağım," diye cevapladı K. Ansızın bir kararla ceketini giyip paltosunu omzuna atarak kapıya seyirtti. Kızlar hemen bağırmaya başladılar. Henüz kapıyı açmamışken dışarıda kızları gör gibi oldu K. Ressam yerinden kımıldamamıştı. K'nın arkasından "bakın ama tutacaksınız sözünüzü," diye seslendi. "Yoksa neden bana uğramadığınızı anlamak için kendim kalkıp bankaya gelirim." Kola var gücüyle asılan K, "açar mısınız şu kapıyı?" dedi. Kapının karşı koymasından anlamıştı ki kolu dışarıdan tutmuş bırakmıyorlardı. "Kızlar sizi rahatsız etsin, onu mu istiyorsunuz?" diye cevapladı ressam. Sonra yatağın arkasındaki kapıyı göstererek "buradan çıkın daha iyi," diye ekledi. Ressamın dediğini yapan K, gerisin geri seyirtip yatağa geldi. Ama ressam kapıyı açacakken eğilip karyolanın altına girdi ve aşağıdan K'ya sordu. "Bir dakika, lütfen bir resim daha görmez misiniz? İsterseniz satabilirim size." K, ressamın hatırını kırmak istemedi. Ressam doğrusu onun elinden tutmuş, ileride ona yardım edeceğine söz vermişti. Hem K'nın dalgınlığına gelmiş, yapılacak yardımı nasıl karşılıklı bulunacağı henüz söz konusu edilmemişti. Bu yüzden ressamın önerisini geri çeviremedi ve her ne kadar atölyeden kendisini dışarı atmak için sabırsızlıktan yerinde duramıyorsa da resmi görmeye razı oldu. Ressam, karyolanın altından henüz çerçevesiz bir kucak resim çıkarmıştı. Resimlerin üzeri tozla öylesine örtülmüştü ki en üsttekini şöyle bir üfleyince tozlar bir zaman K'nın gözlerinin önüne dönüp durdu. Neredeyse boğulacak gibi oldu K. "Bir kır manzarası," dedi ressam, resmi K'ya uzatarak. Resimde karanlık çayırda birbirinden hayli aralıklı iki cılız ağaç seçiliyor, arka planda ise bir renk cümbüşü içinde güneş batıyordu. "Güzel," dedi K, "alıyorum resmi." Resmin üzerinde böyle kısa konuşmakla düşüncesizlik etmişti. Ama ressamın gücenmediğini, eğilip yerden bir ikinci resim aldığını görerek sevindi. Bu resim de onun karşıtı dedi ressam. Birincisine karşıt olarak yapılmıştı belki. Ama onun arasında en ufak bir ayrılık yoktu. Yine bir yanda ağaçlar, bir yanda çayır, öbür yanda batan güneş görülüyordu. Ne var ki Kaan'ın pek umurunda değildi. Güzel kır manzaraları diye cevapladı. İkisini de alıyorum. Bankaya götürüp odama asacağım. Anlaşılan resimlerin konusu hoşunuza gitti dedi ressam. Ve ardından bir üçüncü resim daha çıkardı. Ne güzel bir rastlantı. Onlara benzeyen bir resim daha var burada. Ama benzemesi falan yoktu resmin. Tıpatıp ötekiler gibi bir kır manzarasıydı. Ressam eski resimlerini elden çıkarmak için eline geçen fırsattan iyi yararlanıyordu doğrusu. Pekala bunu da alıyorum dedi K. Her üçü ne kadar tutuyor? Bunu bir dahaki gelişinizde konuşuruz diye cevapladı ressam. Şimdi aceleniz var. Hem nasıl olsa ileride de aramızdaki ilişkiyi sürdüreceğiz. Resimleri beğenmeniz sevindirdi beni. Karyolanın altındakilerin tümünü vereyim şimdi götürün. Hepsi de kır manzarası. Bugüne kadar az yapmadım böyle resimlerden. Kimi insanların pek kasvetlidir diye bu tür resimlerle başı hoş değildir. Ama kimleri de var ki siz bunlardan birisiniz örneğin. İlle de kasvetli şeyleri sever. Gel gelelim o sıra ressamın mesleği konusundaki deneyimlerini dinleyecek durumda değildi K. Ressamın sözünü keserek bütün resimleri bir paket yapar mısınız dedi. Yarın odacıyı yollar aldırtırım. Ona ne gerek var diye cevapladı ressam. Öyle sanıyorum ki hemen şimdi birisini bulurum. Sizinle gelir resimleri taşıyıp getirir. Bunun üzerine yatağın üzerinden uzanıp kapıyı açan ressam. Çekinmeyin yatağın üzerine basıp geçin dedi K'ya. Bu kapıdan girip çıkan herkes böyle yapar çünkü. Ressam bu sözleri söylemese de zaten K umursamayıp öyle yapacaktı. Hatta bir ayağıyla yatağın üzerine basmıştı bile. Ama açık kapıdan gözü dışarı kayar kaymaz ayağını geri çekti. Bu da nesi diye sordu. Niye şaşırdınız öyle dedi ressam kendisi de şaşırmış. Mahkeme kalemleri işte. Mahkeme kalemlerinin burada olduğunu bilmiyor muydunuz? Hemen her tavan arasında varken burada neden olmasın? Aslında benim atölyede bir kalemdi. Ama mahkeme burasını bana verdi. Kanunsuzun ürkmesi burada da mahkeme kalemleriyle karşılaşmasından çok adli işlerdeki bilgisizliğinden kaynaklanmıştı. Öyle inanıyordu ki bir sanık için ana kural her vakit hazırlıklı bulunmak, asla gafil avlanmamak, örneğin yargıç solunda dikilmiş duruyorsa aptal aptal sağına bakınmamaktı. Oysa kendisi ikide bir özellikle bu ana kurala aykırı davranıyordu. Önde uzanıp giden bir koridor vardı. Karşıdan öyle bir hava esiyordu ki atölyenin havası buna göre canına minnetti. Koridorun iki yanına tıpkı kanun davasına bakan mahkeme kaleminin koridorundaki gibi sıralar yerleştirilmişti. Anlaşılan mahkeme kalemlerinin nasıl olacağına ilişkin kesin kurallar bulunuyordu. Şu anda fazla bir kalabalık göze çarpmıyordu kalemde. İleride bir adam oturuyordu. Hani yatıyor da denilebilirdi. Kollarını sıranın üzerine dayamış, yüzünü ellerine gömmüştü. Uyur gibi bir hali vardı. Bir başkası koridorun sonunda loşlukta dikiliyordu. Nihayet K, yatağın üzerine basıp öbür tarafa geçti. Ressam da resimleri yüklenip arkasından yürüdü. Çok geçmeden bir mübaşirle karşılaştılar koridorda. K, mübaşirleri artık tanıyordu. Giydikleri sivil giysilerin hepsinde normal düğmelerin altında bir yaldızlı düğme vardı. Ressam resimleri mübaşire vererek K ile gidip bunları taşımasını söyledi. K koridorda yürümüyor, yalpalıyordu sanki. Mendilin ağzına tutmuştu. Tam kapıya yaklaştıkları sıra karşıdan sökün eden kızlarla karşılaştılar. Anlaşılan kızlardan da yakayı kurtaramamıştı. Belli ki ikinci kapının açıldığını görmüş, atölyeye bu kapıdan girmek üzere arkadan dolanıp gelmişlerdi. Kızların saldırısı karşısında ressam, ''Ne yapalım, artık sizinle gelemeyeceğim.'' dedi K'ya gülerek. ''Şimdilik hoşça kalın. Öyle fazla da düşünüp taşınmayın.'' K dönüp ressama bakmamıştı bile. Sokağa çıkınca rastladığı ilk arabaya bindi. Mübaşırı başından savmak istiyordu. Belki kendisinden başka kimsenin dikkatine çarpmıyordu ama mübaşırın yaldızlı düğmesinden bir türlü gözünü ayıramıyordu. Üstelik mübaşır işgüzarlık yapıp arabacı yerine oturmaya kalktı ama K izin vermeyerek kendisini indirdi aşağı. Bankaya geldiklerinde vakit öğleyi çoktan geçmişti. Hani resimleri arabada bırakabilse pek sevinecekti. Ama günün birinde ressamın karşısına bu resimlerle çıkması gerekebileceğini düşünerek çekindi ve hepsini yukarıdaki odasına taşıttı. Ama müdür yardımcısının görmemesi için masanın en alt gözünü kilitleyip birkaç gün çıkarmadı ortaya.